Ayrım 24, Kobra, Frederick Forsyth, sayfa 323. Chelmsford Mahkemesi'nde Justin Coker'ın iddianamesinin okunması uzun sürmedi. Birinci sınıf uyuşturucuyu satmak amacıyla bulundurmak. Savcı iddianameyi okuduktan sonra sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Çünkü polis soruşturması devam ediyordu falan filan. Herkes bunun bir formalite olduğunu biliyordu ama yasal yardım avukatı kefaletle tahliye istedi. Kariyerden olmayan sulh hakimi kadın onu dinlerken 1976 kefalet yasasındaki maddelere bir göz attı. Sulh hakimi olmadan önce büyük bir kız lisesinde yıllarca başöğretmenlik yapmıştı ve insan türünün aklına gelebilecek bütün mazeretleri bilirdi. Coker da patronu gibi Doğu Londralıydı. Ergenlik yaşlarında küçük suçları işlemeye başlamış, gelecek vaat ettiği için de Benny Daniels'ın dikkatini çekmişti. Çete reisi onu ayak işlerini görmesi için kadrosuna almıştı. Kaba kuvvet işlerinde yeteneği yoktu. Daniels'ın bu görevler için kamyon yapılı adamları vardı. Ama Coker uyanık bir çocuktu ve ayak işlerinde yararlı oluyordu. Bu nedenle o gece onu bir ton kokaine nezaret etmesi için depoda bırakmışlardı. Savunma avukatı kefalet talebini ümitsizce dile getirdikten sonra sulh hakimi ona gülümseyerek baktı. ''Tutukluluk hali 7 gün sürecek.'' dedi. Coker'ı alıp alt kattaki hücrelere götürdüler. Buradan da her tarafı kapalı beyaz bir minibüse bindirildi. Essex mafyası onu kurtarmaya kalkışabilir diye minibüse 4 polis eşlik etti. Görünüşte Daniels ve adamları Coker'ın ötmeyeceğine inanmış gibiydiler. Çünkü hiç ortaya çıkmadılar. Hepsi bir yerlere kaçmıştı. Eskiden Britanyalı gangsterler Güney İspanya'ya sığınırlar, Costa del Sol'da satın aldıkları villalara giderlerdi. İspanya ve Birleşik Krallık arasında suçluların iadesi anlaşması imzalandıktan sonra Costa del Sol artık emniyetli bir sığınak olmaktan çıktı. Benny Daniels minik bir devlet olan ve Birleşik Krallık'la anlaşması bulunmayan Kuzey Kıbrıs'ta bir köşk yaptırdı. Hangar baskınından sonra ortalık yatışana kadar oraya kaçtığı sanılıyordu. Scotland Yard, Coker'ın Londra'da onların gözetiminde olmasını istiyordu. Essex buna itiraz etmedi. Böylece onu Londra'daki Belmarsh hapishanesine götürdüler. Bataklık arazideki bir depoda bir ton kokaine el konması haberi ulusal basında önemli bir yer alırken yerel medya için büyük olay oldu. Essex Chronicle gazetesi baskının fotoğrafını ön sayfadan verdi. Kokain balyalarının yanında yasa gereği tanınmasın diye yüzü buzlanmış halde Justin Coker duruyordu. Fakat açılmış balyalar ve ambalaj kağıdı üstündeki numara net bir şekilde görülebiliyordu. Jorge Calzado'nun yaptığı Avrupa turu Jose Maria Largo'nun Kuzey Amerika'daki toplantılarından daha iç açıcı değildi. Her gittiği yerde öfkeli şikayetler ve düzenli tedarikin sağlanması istekleriyle karşılandı. Stoklar azalmış, fiyatlar yükselmiş, müşteriler başka uyuşturuculara kaymaya başlamıştı. Avrupalı çeteler ellerinde ne kaldıysa bunu 1:10 oranında keserek inceltebildikleri kadar inceltmişlerdi. Calzado'nun Galicialı çeteleri ziyaret etmesi gerekmiyordu. Çünkü onlara Don şahsen güvence vermişti. Ne ki diğer baş ithalatçıların ve müşterilerin hayati önemi vardı. Her ne kadar İrlanda ile Rusya sınırı arasında kokain ticareti yapan yüzlerce çete varsa da çoğu stoklarını Kolombiya ile doğrudan ticaret yapan ve mal Avrupa'ya geldikten sonra bunu bayilerine dağıtan bir düzine dev çeteden temin eder. Calzado doğuda Ruslarla, Sırplarla ve Litvanyalılarla temas kurdu. Daha sonra Nijeryalılar ve Jamaikalılarla görüştü. Bunu daha çok Almanya'da faaliyet gösteren Türkler ve onu çok ürküten Arnavutlarla yaptığı görüşmeler izledi. Son olarak da Avrupa'nın en eski çeteleri Sicilya mafyası, Napoli'deki Camorra ve hepsinden büyük ve herkesi korkutan 'Ndrangheta ile buluştu. İtalya Cumhuriyeti haritası bir binici çizmesine benziyorsa bunun parmak kısmında Kalabriya vardır. Napoli'nin güneyinde Sicilya adasının tam karşısındadır. Bir zamanlar güneşin kavurduğu bu sert topraklarda Yunanlılar ve Fenikeliler yaşamıştı ve başka İtalyanların anlamakta zorlandığı yerel lisan aslında Yunanca'dan türemiştir. Nedran Geta, onurlu toplum anlamına gelir. Çok reklamı yapılan Sicilya mafyası veya son zamanlarda ünlenen Napoli Camorra'sından farklı olarak Kalabriyalılar hiç tanınmamakla övünürler. Buna rağmen sayıca ve uluslararası dağıtım bakımından en büyük çetedir. İtalyan devletinin de zamanla öğrendiği gibi içine sızması en zor olanıdır. Suskunluk yasası Omerta'nın hala geçerli olduğu tek çetedir. Sicilya mafyasından farkı, Nedrangheta'da bir baba yoktur. Teşkilat piramit biçiminde değildir. Hiyerarşi olmadığı gibi üyelik sadece aile ve kan bağıyla sağlanır. Bir yabancının bu örgüte sızması imkansızdır. Bugüne kadar içeriden birinin ihaneti olmadığı için onları mahkemeye çıkarmak da mümkün olmamıştır. Halen Roma'nın antimafya komisyonu için bir kabustan farksızdır. Vilayet merkezi olan Reggio di Calabria ve kıyı boyunca uzanan karayolu küçük köyler ve kasabalarla doludur. Bu yol Aspromonte dağı sırasında son bulur. Buradaki mağaralarda fidye için kaçırılmış rehineler saklanır, gayri resmi başkent Plati de buradadır. Yaklaşan bir yabancı veya tanıdık olmayan bir otomobil kilometrelerce uzaktan fark edilir ve geldiğine pişman edilir. Bu bölge turistlerin heves edeceği bir yer değildir. Fakat Calzado'nun şeflerle buluşacağı yer burası değildi. Çünkü onurlu toplum İtalya'nın en büyük şehri, sanayi merkezi ve finans motoru Milano'nun bütün yeraltı dünyasını ele geçirmişti. Gerçek Nedrangheta kuzeye göç edip Milano'da ülkenin, belki de bütün kıtanın kokain merkezini yaratmıştı. Hiçbir Nedrangheta şefi ne kadar itibarlı olursa olsun bir temsilciyi evine götürmez. Barlar ve restoranlar ne güne duruyor? Milano'nun güneyindeki 3 banliyo Kalabriyalıların kontrolü altındadır. Kolombiyalı temsilciyle yapılacak toplantı içinde Buccinasco'daki Lyons Bar uygun görülmüştü. Calzado'nun mazeretlerini ve güvencelerini dinlemek için çetenin yerel yöneticisi ve 2 ofis memuru gelmişti. Bunlardan biri hesaplarındaki kar hanesinden hiç memnun olmayan mali işler sorumlusuydu. Onur toplumunun özellikleri gizli kalabilmesi ve uygulamalarındaki acımasızlığı nedeniyle Don Diego Esteban onlara Avrupa'daki en önemli ortakları unvanını yakıştırmıştı. Bu sıcak ilişki sayesinde bütün kıta içindeki en büyük ithalatçı ve dağıtıcı olmuşlardı. Malı tamamen kendilerine ait Gioia limanından başka Batı Afrika'dan Avrupa'nın güney sahilinin tam karşısındaki Kuzey Afrika'ya gelen trenlerden ve denizci Galiçyalılardan temin ediyorlardı. Her iki kanaldan gelen sevkiyatlarda fena halde aksamalar olmuştu ve Kalabriyalılar Kolombiyalıların bu konuda bir şeyler yapmasını bekliyorlardı. Jorge Calzado, Kolombiya'nın Hermandad reisiyle eşit düzeydeymiş gibi konuşmaya cesaret eden Avrupalı babalarla tanışmıştı. Oteline döndüğünde o da amiri Largo gibi bir an önce yurdu Bogota'ya dönmek için can atıyordu. Albay Dos Santos'un yazı işleri müdürü veya şef editör bile olsa gazetecileri yemeğe davet ettiği sık görülen bir şey değildi. Genellikle bunun tersi olması gerekirdi. Ne de olsa yazı işleri müdürlerinin masrafları karşılanırdı. Fakat yemeğin faturası hemen her zaman davet edilen kişiden bir iyilik isteyen tarafın önüne bırakılır. Bu defa Albay Dos Santos bu konumdaydı. Üstelik bunu bir arkadaşı için yapıyordu. Albay Dos Santos'un şehirde görevli Amerikan DEA ve Britanyalı OSD ajanlarıyla iyi iş ilişkileri vardı. Devlet Başkanı Alvaro Uribe yönetiminde çok daha kolay olan bu işbirliği her iki tarafı da memnun eden sonuçlar vermekteydi. Her ne kadar Cobra Kolombiya'yı çok ilgilendirmediği için sıçan listesini paylaşmadıysa da Michel'in kameralarıyla elde edilen bilgiler son derece yararlı olmuştu. Ne ki şimdi Dos Santos Britanyalı OSD için bir iyilik yapılmasını isteyecekti. ''Çok iyi bir haber olur.'' diye ısrar etti Dos Santos. Sanki El Espectador editörü görür görmez iyi haberi anlayamazmış gibi. Editör şarabını yudumladıktan sonra önüne uzatılan haber metnine bir göz attı. Bir gazeteci olarak haberin değerinden kuşkuları vardı. Ama bir editör olarak eğer yardımcı olursa karşılığında bir şeyler isteyebileceğini biliyordu. Haber İngiltere'deki eski bir depoya yapılan baskın ve ele geçirilen kokain hakkındaydı. Tamam, miktar büyüktü, bir tondu. Ama bu tip baskınlar her zaman yapılıyordu ve artık haber sayılamayacak kadar sıradanlaşmıştı. Birbirinin aynısıydı. Üst üste yığılmış balyalar, ağzı kulaklarında gümrük memurları, başları öne eğilmiş kelepçeli tutuklular. Hayatında duymamış olduğu Essex adındaki bir yerde yapılan baskın neden haber niteliğinde olacaktı ki? Albay Dos Santos nedenini biliyordu ama söylemeye cesaret edemezdi. ''Bu şehirde bir senatör var.'' diye mırıldandı Santos. ''Müdavimi olduğu çok gizli bir zevk evi var.'' Editör karşılık olarak dişe dokunur bir şey duymayı umuyordu ama bu gülünçtü. ''Senatörler de kızlardan hoşlanır.'' dedi. ''Bana güneşin doğudan doğduğunu söylüyorsun.'' ''Sana kız lafı eden oldu mu?'' diye sordu Dos Santos. Editörün burnu bir koku alır gibi oldu. Galiba karşılığında bir şey çıkacaktı. ''Pekala, senin İngiltere haberin yarın ikinci sayfada çıkar.'' ''Ön sayfada.'' dedi Dos Santos. ''Yemek için teşekkür ederim. Ender de olsa hesabı ödememek çok zevkli oluyor.'' Editör polis dostunun bir hinlik düşündüğünü tahmin ediyor ama ne olduğunu kestiremiyordu. Resim ve altyazısı Londra merkezli büyük bir ajanstan gelmişti. Coker adındaki genç serseri kokain balyaları yanında dikilmiş, balyalardan biri yırtılarak açılmış, içindeki ambalaj görünüyordu. Ne olmuş yani? Ama yine de ertesi günün gazetesinde ilk sayfaya kondu. Emilio Sanchez El Espectador gazetesini almazdı. Zaten zamanının büyük kısmını ormandaki üretime, sevkiyat öncesinde çeşitli laboratuvarlarda yapılan inceltme işlemlerine nezaret ederek geçirirdi. Ama haber yayımlandıktan iki gün sonra Venezuela'dan dönerken bir gazete bayinin önünden geçti. Kartel Venezuela sınırı içinde büyük laboratuvarlar kurmuştu ve Kolombiya ile Hugo Chavez arasında zehir dolu ilişki onları Dos Santos'un polislerinden koruyordu. Sanchez tuvalete gitmek ve bir kahve içmek için şoförüne bir sınır şehri olan Cucuta'da küçük bir otelin önünde durmasını söyledi. Lobide iki gün öncesinin El Espectador nüshası olan bir raf vardı. Resimde gördüğü bir şey üzerine çarpılmış gibi oldu. Bayideki tek nüshayı aldı ve memleketi olan Medellin'e varana kadar içi içini yedi. Pek az insan her şeyi aklında tutabilir. Fakat Emilio Sanchez işine çok bağlıydı ve düzgün kayıt tutmasıyla övünürdü. Bu kayıtları sakladığı yeri de sadece kendisi bilirdi. Güvenlik nedenleriyle oraya gidip bakması fazladan bir gününü aldı. Yanında götürdüğü bir büyüteçle gazetedeki resmin üstüne kapandı. Resimdeki sayıları kendi sevkiyat kayıtlarıyla karşılaştırınca bembeyaz oldu. Don'un güvenlik hassasiyeti bir kez daha buluşmalarını geciktirdi. İki adam bir araya gelene kadar gözetleyicilerin atlatılması tam 3 gün sürdü. Sanchez raporunu bitirdikten sonra Don Diego bir süre hiç konuşmadı. Büyüteci alıp Sanchez'in getirdiği kayıtlarla gazetedeki resmi inceledi. ''Bu konuda hiçbir şüphen yok mu?'' diye sordu kahredici bir sükunetle. ''Hiç yok Don Diego. O sevkiyat notu sadece Belleza del Mar adındaki Venezuelalı bir balıkçı gemisiyle Galicyalılara gönderilen mala ait. Mal oraya hiç varmadı. Gemi Atlantik'te hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Ama varmış işte, kargo bu, hata yok.'' Don Diego daha da uzun bir süre sessiz kaldı. Emilio Sanchez bir şey söyleyecek gibi oldu ama onu bir el işaretiyle susturdu. Kolombiya kartelinin başkanı artık nakil sırasında birisinin kokaini çaldığını ve ona kayboldu diye yalan söylediğini biliyordu. Kararlı bir harekete geçmeden önce öğrenmesi gereken bir hayli şey vardı. Bu işin ne kadar zamandan beri devam ettiğini öğrenmesi lazımdı. Müşterileri arasında tam olarak kim yoldaki araçları yakalayıp malın ellerine geçmediği haberini veriyordu. Gemilerinin batırıldığına, mürettebatının öldürüldüğüne ve kokaininin çalındığına kuşkusu yoktu. Bu ihanet çemberinin ne kadar yayıldığını bilmesi gerekiyordu. ''Senden yapmanı istediğim şey şu.'' dedi Sanchez'e. ''Bana 2 tane liste hazırlaman. Bir tanesinde kaybolan ve bir daha hiç görülmeyen araçlardaki her balyanın sevkiyat numarası olsun. Sürat tekneleri, şilepler, balıkçı gemileri, yatlar, hedefine varamayan bütün araçlar. Diğer listede ise güvenli bir şekilde hedefe varan her araç ve araçlardaki her balyanın numarası olsun.'' Bundan sonra sanki ilahlar nihayet Diego'nun yüzüne gülmeye başlar gibi oldu. 2 kez şansı yaver gitti. Meksika ABD sınırında Arizona Nogales kasabası yakınındaki gümrük görevlileri aysız karanlık bir gecede sınırdan içeriye sızan bir kamyonu yakaladılar. Büyük miktarda kokain ele geçirilmişti ve yerel olarak imhası gerekiyordu. Bu başarının reklamı yapıldı, güvenlik gevşekti. Rüşvet Don Diego'ya epey pahalıya patladı ama çürük bir memur kargodaki sevk numaralarını onlara iletti. Bazıları hedefe varan ve Sinaloa karteline teslimat yapan Maria Linda'daydı. Diğer balyalar aylar önce Karayipler'de kaybolan iki sürat teknesindeydi. O kargolarda Sinaloa karteline teslim edilecekti. Şimdi hepsi Nogales'te yakalanan kamyonda çıkmıştı. Don'a ikinci piyango İtalya'da vurdu. Bu kez Londra'ya gitmek üzere Fransız Alplerini aşmaya çalışan ve içi Milano'da yapılmış son moda erkek takım elbiseleriyle dolu bir kamyon söz konusuydu. Alp dağlarındaki geçitte kamyonun lastiği patladı ve arkasında uzun bir kuyruk oluştu. Polis tırın yoldan kaldırılması için ısrar etti ama bunun için yükün boşaltılarak aracın hafifletilmesi gerekiyordu. Sandıklardan biri kırılınca içindeki jüt ambalajlı kargo ortaya çıktı. Bunların Londra'daki moda meraklısı genç borsacıların üstünde şık durmayacağı belliydi. Kaçak mala derhal el kondu. Kargonun kaynağı Milano olduğu için İtalyan polisi Albert Einstein zekasına gerek kalmadan işin içinde Ndrangheta olduğunu anlamıştı. Yerel depoya bir gece ziyareti yapıldı, hiçbir şey alınmadı ama sevkiyat numaraları kaydedilip e-postayla Bogota'ya iletildi. Kargonun bir kısmı Bonito'daydı ve Galicia sahilinde güvenli bir şekilde teslim edilmişti. Diğer balyalar Guinea-Bissau'ya giderken aralarında Alvaro Fuentes'in de bulunduğu bütün mürettebatla birlikte kayıplara karışan Arco Soledad'daydı. Her iki kargonun da istikameti kuzeydeki Galicialılar ve Ndrangheta'ydı. Don Diego Esteban hırsızlarını bulmuştu ve onlara yaptıklarını ödetecekti. Kimlik belgesinde DEA ajanı olduğu yazan ve her iki vakada da derhal orada bitiveren Amerikalı adam, ne Nogales'teki Amerikalı gümrükçülerin ne de Alp dağlarındaki İtalyan polisinin dikkatini çekmişti. Adam akıcı bir İspanyolca ve idare eder düzeyde İtalyanca biliyordu. Sırım gibi ve gri saçlıydı. Davranışlarıyla eski bir asker izlenimi veriyordu ve bütün balyalardaki sevkiyat numaralarını kaydetmişti. Kimse ona bu numaralarla ne yapacağını sormadı. DEA kimliğinde adının Cal Dexter olduğu yazılıydı. Nogales'te bulunan başka bir DEA ajanı merak edip Arlington'daki merkezi aradı ama orada da hiç kimse Dexter adında birini tanımıyordu. Çok da üstünde durulacak bir şey değildi çünkü gizli görevde olanların kartlarında gerçek isimleri yazmazdı. Nogales'teki DEA ajanı da üstelemedi. Alpler'deki İtalyan polisi ise dostluk nişanesi olarak hediye edilen bir kutu Kübra Cohibas Prosunu memnuniyetle kabul ettikten sonra bu değerli meslektaşının baskında ele geçirdikleri kokainin bulunduğu depoya girmesine izin verdiler. Washington'a döndüğü zaman raporunu Paul Devereaux ilgiyle dinledi. ''Her iki hilemiz de inandırıcı oldu mu?'' ''Öyle görünüyor,'' dedi Dexter. ''Nogales'teki o üç sözde Meksikalıyı Arizona hapishanesinde bir süre yattıktan sonra serbest bırakabiliriz. Alpler'deki kamyon şoförü de beraat edecek. Çünkü onu taşıdığı kargodan sorumlu tutacak hiçbir delil yok. Sanırım birkaç hafta sonra ceplerine bir miktar ikramiye koyup hepsini ailelerinin yanına gönderebileceğim.''
''Jules Cesar hakkında hiç bilgin var mı?'' diye sordu Cobra.
''Pek değil. O kadar sık okul değiştirdim ki. Neden sordun?''
Sezar Almanya'daki barbar kavimlerle savaş halindeydi. Kamp kurduğu yerin etrafını büyük çukurlarla çevirip üstünü çalılarla örtmüş. Çukurların dibinde ve kenarlarında uçları sivriltilmiş kazıklar varmış. Barbarlar saldırdığı zaman birçoğu çukura düşüp delik deşik olmuş.
''Hem çok etkili hem de çok acı veren bir tuzak,'' dedi Dexter. Kendisi de Vietnam'dayken Vietcong'un buna benzer tuzaklarını görmüştü.
''Gerçekten de öyle. Sezar'ın bu kazıklara ne isim verdiğini biliyor musun?''
''Hayır.''
''Uyarıcı anlamına gelen stimuli'' demiş. ''Adam kara mizahı seviyormuş.'' ''O halde bizim stimulimizin de Don Diego Esteban'a ulaşmasını dileyelim. Her neredeyse.''
Don Diego Cordillera'nın doğusundaki çiftliğindeydi ve bulunduğu yerin hıssızlığına rağmen bu bilgi ona ulaşmıştı. Belmarsh hapishanesinde bir hücrenin kapısı açılınca Justin Cocker okuduğu romandan başını kaldırıp baktı. Tecritte olduğu için ziyaretçisiyle yaptığı konuşmayı kimse işitemezdi.
''Gitme zamanı geldi.'' dedi Yarbay Peter Reynolds. ''Hakkındaki suçlama düşürüldü. Soru sorma. Ama artık gizli görevim bitti. Buradan çıktığında ifşa olacaksın. Çok başarılı oldun Danny. Gerçekten seni kutlarım. Bunu hem ben hem de en tepedeki amirimiz söylüyoruz.''
Böylece dedektif komiser muavini Danny Lomax gizlice sızdığı Londralı uyuşturucu çetesinde 6 yıl görev yaptıktan sonra açığa çıkarak dedektif müfettiş kadrosuna terfi etti.
24. ayrımın sonu. Sayfa 334.